Ayrım 24, Maceracılar, Wilbur Smith, sayfa 347. 33. Bölüm. Bruce koşarken ormanın kıyısındaki 100 metre kadar açıklığa baktı. Sonra yanından geçen merminin rüzgarını duydu. Eğer taramaya başlarsa beni 300 metre uzaktan bile vurur diye düşündü. Bruce tıpkı bir tavşan gibi koşmaya başladı. Kanı kulaklarında uğulduyor, korkudan ayakları hızlanıyordu. Sonra çevresinde patlamalar oldu. Bunların neden olduğu şiddetli hava basıncı yüzünden sendeledi. Mermilerin ıslığı beyninde yankılanıyordu. Oraya erişemeyeceğim diye düşündü. Aralarına gizlenebileceği ağaçlar 70 metre ilerideydi. Yani dimdik yükselen kopyenin hakim olduğu düzlükten çıkabilmek için daha 70 metre gitmesi gerekiyordu. Kendi kendine bundan sonraki yaydım ateşte öldürecek beni dedi. Neredeyse ateşe başlayacaktır. Kendini şiddetle bir yana atarken az kalsın devriliyordu. Yine yakınındaki patlamaların etkisiyle hava yarılır gibi oldu. Dayanamayacağım, beni mutlaka vuracak. Yolunun üstünde bir karınca yuvası vardı. Kilden yapılmış olan bu yükselti açık topraklarda bir çıban gibi duruyordu. Bruce hemen onun arkasına daldı. Yere şiddetle çarpınca ciğerlerindeki hava bir anda ağzından çıktı. Daha sonraki yaylım ateş karınca yuvasının tepesindeki killeri havalandırdı. Bunlar Bruce'un sırtına yağdı. Bruce yüzünü yere bastırmış yatıyor, boş kalan akciğerlerini doldurmak için acıyla soluk almaya çalışıyordu. Gövdesini küçük kil yükseltinin ortasında iyice yassıltmaya çalışmaktaydı. Bu beni gizliyor mu yeterince? Yine karınca yuvasına kurşunlar yağdı ve topraklar havaya fırladı ama Bruce'a bir şey olmadı. Güvendeyim. Bunu anlayınca birden korkusu geçiverdi. Sonra nefrete. Fakat burada acizsin dedi. Henry istediği sürece burada böyle yüzüstü yatıp kalacaksın. Yağmur sırtına iniyor, ceketini ıslatıyor, boynundan süzülerek çenesinden damlıyordu. Başını bir santim bile kaldırmaya cesaret edemeyerek yan çevirdi. Bu kez yağmur yüzünün yanını kırbaçlamaya başladı. Yağmur, yağmur gittikçe hızlanıyordu. Üstelik gitgide kalın bir perde halini almaktaydı. Yağmur perdesi ormanın kıyısını grimsi bir renge boyamıştı. Artık parlayan sık damlalar yüzünden hiçbir şeyi kesinlikle seçme olanağı yoktu. Bruce hala kesik kesik soluyarak başını kaldırdı. Ciğerlerinin sızısı bile biraz hafiflemişti. Kopya ileride mavimsi yeşil, belirsiz bir şey gibi gözüküyordu. Sonra yağmurun daha da şiddetlenmesi yüzünden ortadan siliniverdi. Bruce gövdesini iterek dizlerinin üstünde doğruldu. Göğsünün sızısı yüzünden başı dönüyordu. Şimdi diye düşündü, şimdi, yağmur hafiflemeden. Güç bela ayağa kalktı. Bir an göğsünü tutarak yağmurlu havayı içine çekmeye çalıştı. Sonra sendeleyerek ormanın kıyısına doğru gitti. Göğsü yavaş yavaş rahatladı ve ayaklarını yere sıkıca basarak koşup ormana daldı. Ağaçlar korumak ister gibi onun çevresini aldılar. Onlardan birinin sert kütüğüne dayanıp kaldı. Yüzündeki suları avucuyla sildi. Gücüne kavuşurken nefret ve heyecanı da aynı anda yeniden uyandı. Tüfeğini omzundan indirerek ağaçtan uzaklaşıp ayaklarını iyice aralayarak durdu. ''Şimdi dostum'' diye fısıldadı. ''Eşit koşullar altında savaşacağız.'' Efen tüfeğin fişek yatağına mermileri sürdü. Yumuşak adımlarla kopyaya doğru ilerledi. Tüfeğin ağırlığını ellerine vermişti. Kafası büyük bir berraklıkla çalışıyor, içindeki sürekli korkudan kurtulduğu için de kendini daha güçlü hissediyor, çevresini çok daha iyi görebiliyordu. Sular akan ağaçların arasından yükselen bir kaleyi andıran kopyayı seçti, sağa doğru döndü. Bol zamanın var diye düşünüyordu. Onun için de burayı rahat rahat inceleyebilirim. Granit yığınının çevresini dolandı. Kopyenin başı batmış bir kalyona benzediğini fark etti. Sanki burun iyice sulara gömülmüş ve ana güverte öne doğru eğilmişti. Böylece kıç kasara yükselmişti. O taraf boy boy kayalarla doluydu. Ayrıca türlü bodur ağaç ve dikenle kaplanmıştı. Omuz düzeyine gelen dallar birbirinin içine girmişti. Bruce çömelip tüfeğini kucağına dayadı ve kopyenin çift kale duvarına çıkan yola baktı. Yağmur hafiflemişti. Henry tepedeydi. Bruce onun en yüksek noktaya çıkacağını biliyordu. Ne garip diye düşündü. Yükseğe çıkmak insana güven veriyor. Kendisinin erişilmez olduğunu sanmasına neden oluyor. Bir tanrı olduğuna inandırıyor onu. Hem Henry üstlerine ateş edebildiğine göre geniş otluğa yakın olan kalenin üstünde olmalıydı. Öbüründen biraz daha yüksekti. Tepesi de yeşil yapraklı bodur dallarla çevrilmişti. ''Şimdi onun nerede olduğunu biliyorum.'' dedi. ''Yarım saat bekleyeceğim. Böylece sabırsızlanıp harekete geçebilir. Böyle yapacak olursa onu buradan vurabilirim.'' Efen tüfeğin dürbününü ayarladı. Dolu şarjörlerin el altında olmasını istediği için ceketinin yan cebini yokladı. Sonra rahat rahat oturarak beklemeye başladı.
''Carrie, aras bu çocuğu, neredesin?''
Henry'nin sesi ince ince yağan yağmur arasından yukarıdan gelmişti. Bruce'un vücudu gerildi. Haklıymışım diye düşündü. Henry soldaki kalenin üstünde.
Haydi gel ahbap, seni dün öğleden sonradan beri bekliyorum.
Bruce silahını kaldırarak deneme yaparmış gibi kayanın üstündeki karaltıya doğru nişan aldı. Fakat yağmurda ateş etmek zor olacaktı. Tüfek ıslandığı için kaygan bir hal almıştı. Bruce'un kaşlarından sular akıyordu. Ayrıca tüfeğin dürbünü de buğulanmıştı.
''Hey Curry, senin küçük Fransız kaltağı nasıl?'' ''Amanın, karı ne hızlı, öyle değil mi?''
Bruce'un tüfeği tutan parmakları gerildi.
''Bu işi nasıl yaptığımı sana anlattı mı? Bundan ne kadar zevk aldığını söyledi mi? Onun bir buhar makinesi gibi solumasını bir duymalıydın. Sana söylüyorum Curry, karı bir türlü doymak bilemedi doğrusu.''
Bruce titremeye başladığını hissetti. Çenelerini kastı, dişlerini sıktı. Bu yüzden kısa süre sonra dişleri sızlamaya başladı. Sessizlikte ağaçlardan sular damlıyordu. Bir rüzgar kopyanın yamacındaki botur ağaçların dallarının sallanmasına yol açtı. Bruce bekliyor, soldaki kalenin üstünde küçük bir hareket görebilmek için gözlerini zorluyordu.
''Yoksa korkan biri misin sen Curry? Yukarıya gelmekten mi korkuyorsun? Sorun bu mu?''
Bruce durumunu hafifçe değiştirdi. Hemen ateş edebilmek için hazırlandı.
''Çok iyi ahbap, ben bekleyebilirim. Önümde koca bir günüm var. Burada oturur ve senin Fransız parçasına yaptıklarımı düşünürüm. Emin ol, bunu anımsamaya değer. Onunla yatmak nasıl da zevkliydi.''
Bruce usulca bir ağacın arkasında doğruldu. Yine ilerideki kapıyı inceledi. ''Bu yandan ilerleyerek o yamaca tırmanabilirsem sağ yandaki kale duvarına erişebilirim. Orada bir çıkıntı var. Oraya basarak yukarıya çıkabilirim. Böylece onunla aramızda kala kala 7-8 metre kalır. Böyle kısa mesafeden de iş 1-2 saniye içinde bitirilebilir.'' Derin bir soluk alarak ağacın arkasından çıktı. Wally Henderson aşağıda kalan ormandaki bu hareketi görmüştü. Kahverengi bir biçim bir görünüp bir kaybolmuştu. Yani ona nişan alacak vakit kalmamıştı. Yüzündeki suları silerek kenara biraz daha yaklaştı.
''Haydi gel Curry!'' diye bağırdı. ''Burada böyle oyalanmaktan vazgeçelim.''
Tüfeğinin dipçiğini sıkıca omzuna dayadı. Durmadan dilinin ucuyla dudaklarını yalıyordu. Bayırın dibinde bir dalın hafifçe kımıldadığını gördü. Oysa o anda rüzgar yoktu. Sırıtarak kalçalarını sıkıca kayaya dayadı. İçin için işte geliyor diye gülüyordu. O bodur ağaçların altından sürünerek yukarıya tırmanıyor. Yeniden bağırdı.
''Aşağıda oturduğunu biliyorum Curry. Pekala, ben de bekleyebilirim.''
Bayırın ortasında bir dal hafifçe sallandı. Yana açıldıktan sonra yine yerine gitti.
Wally evet diye fısıldadı. Evet. Tüfeğinin emniyet mandalını açtı. Dili dışarıya çıkarak ağzının bir köşesinden diğerine gitti. Onu ele geçirdiğimden kuşkum yok diye düşünüyordu. Biraz yukarıda açığa çıkacak. Orayı aşması gerekiyor. Sadece 2 metre bir açıklık. Ama bu bana yeter.
Yeniden kımıldandı. Sürünerek birkaç santim yana kaydı. Tüfeğin namlusunu da kurşuni renkli iki kocaman kayanın arasındaki açıklığa çevirdi. Ateş hızı selektörünü de hızlıya getirdi. İşaret parmağını tetiğe hafifçe geçirip durdu.
''Hey Curry, sıkılmaya başladım. Eğer yukarıya gelmeyeceksen bana bir şarkı söyle bari. Ya da birkaç şaka yap, ne dersin ha?''
Bruce Curry büyük gri kayanın ardına çömeldi. Önünde 2 metre bir açıklık ve sonra sığınabileceği bir başka kaya vardı. Neredeyse bayırın tepesine erişecekti ve Henry onu fark etmemişti. Açıklığın öbür yanındaki kayanın ardına geçerek korunabilirdi. Oradan da sağdaki yüksek kayanın biraz aşağısındaki çıkıntıya erişebilirdi. Açıklığı aşması için 2 saniye yeterliydi. Hem Henry herhalde hala bayırın dibine, ormana bakıyor olmalıydı.
start yerindeki bir sürat koşucusu gibi doğruldu. Kendi kendine fırla diye fısıldayarak açığa çıktı ve o anda bir kurşun yağmuruyla karşılaştı. Mermilerden biri tüfeğine çarparak onu inanılmaz bir güçle elinden kopardı. Bu yüzden kolu omzuna kadar tutuldu. Başka bir kurşun da göğsünü sıyırıp yaktı. Sonra kendini öbür yanda buldu. Kayanın arkasına yatıp dehşetle solurken Henry'nin zaferle gürlediğini duydu.
''Seni kandırdım ahmak namussuz. Bayırı tırmanmanı seyrettim. Aşağıdan buraya çıkana dek sana baktım.''
Bruce sol kolunu midesine dayayarak öylece kaldı. İnme inmiş gibi olan kolun uyuşukluğu yavaş yavaş geçiyordu. Ama aynı anda acı da başlamıştı. Baş parmağı kundağın üstünde kalmış ve o anda isabet eden kurşun yüzünden parmağının ucu uçmuştu. Üstünden koyu renkte bir kan fışkırıyordu. Sağ eliyle mendilini aradı.
''Hey Curry, bak tüfeğin orada yatıyor. Birkaç dakika sonra ona gereksinmen olacak. Neden gidip silahını almıyorsun sanki?''
Bruce mendilini sıkıca baş parmağının dibine bağladı ve böylece kanın akışı biraz hafifledi. Sonra 3 metre kadar ötede duran tüfeğine baktı. Dürbünü kırılmış, baş parmağının ucunu uçuran kurşun kundağa saplanıp doldurma mekanizmasını bükmüştü. Bruce silahın onarılmayacak durumda olduğunu anladı. Henry yukarıdan yeniden bağırdı.
''Biraz atış talimi yapmayı düşünüyorum.''
Bunu yine yaylım ateş izledi. Bruce'un silahı bir toz bulutu ve yağan taş parçaları arasında kayboldu. Tozlar yatışınca tüfeğin dipçiğinin de paralanmış olduğunu gördü Bruce.
Bruce işte durum bu diye düşündü. Tüfeğim işe yaramaz hale geldi. Tabancam Sherman'de kaldı. Elimin sadece biri sağlam. Bu iş çok ilginç olacak.
Ceketinin önünü açarak sıyırıp geçen kurşunun bıraktığı ize baktı. Göğsündeki kırmızı kabartı tıpkı ip kesmesini andırıyordu. Çok kırmızı ve acı verici olmakla birlikte tehlikeli bir şey sayılmazdı. Sonra ceketini tekrar ilikledi.
''Ah Bruce bebeğim, oyun zamanı geçti artık. Seni nallamak için aşağıya iniyorum.''
Henry'nin haşin ve yüksek perdeden çıkan sesi güvenliydi. Bruce bu meydan okuma karşısında kendini topladı, hemen çevresine bakındı. ''Ne yana gidebilirim?'' diye düşündü. ''Yukarıya tırmanmalıyım. Böylece beni vurmak için ardımdan gelmeli. Sağ yandaki kale duvarına erişmeliyim. Bunun yanından dolaşıp üstüne çıkmalı ve Henry'yi orada beklemeliyim.'' Gafil avlanma korkusu yüzünden telaşla ayağa fırladı, yamaçtan uzaklaştı. Başını eğmiş sık ağaçlar ve kayaların arasına gizlenerek ilerliyordu. Sağ yandaki kale duvarının yanına erişti. Aşağıdan görmüş olduğu çıkıntıya atladı. Hem bu çıkıntı dönerek yukarıya gidiyordu. Bruce arkasını granite vererek tıpkı duvardaki bir sinek gibi bu çıkıntıyı izledi. Kapak gibi ortadaydı. Ancak 45 santim genişliği olan çıkıntıda yan yan ilerlerken ayakları dibindeki uçurumun gitgide derinleştiğinin farkındaydı. Çıkıntı genişleyip bir platform halini aldı ve Bruce çabuk çabuk ilerleyerek öbür kenarda birden durdu. Artık çıkıntı yoktu. Yalnızca aşağıda uçurum vardı. Kale duvarının bu yanında kendi kendini tuzağa düşürmüştü. Tepeye erişmek olanaksızdı. Henry aşağıya ormanın kenarına inmişse kopyenin çevresinde dolaşır dolaşmaz Bruce'u görecek, o zaman kolaylıkla onu vuracaktı. Çünkü o dar çıkıntıda arkasına gizlenebilecek bir kaya da yoktu. Henry böylece biraz daha atış talimi yapabilecekti. Bruce kayaya dayanarak soluklarını kontrol etmeye çalıştı. Boğazına yorgunluk ve korkudan yoğun bir tükürük dolmuştu. Bitkin ve aciz olduğunu hissediyor, baş parmağı acıyla zonkluyordu. Elini kaldırıp parmağa yeniden baktı. Mendille parmağın dibini sıkmıştı ama yine de yara hafif hafif kanıyor, üstünde damlalar beliriyordu. Kanama. Bruce boğazına takılan tükrüğü zorla yutup gelmiş olduğu yana baktı. Gri kayaların üstünde kırmızı kanlar rahatlıkla seçiliyordu. Henry'ye ardından gelmesi için kandan izler bırakmıştı. Sonra belki böyle daha iyi diye düşündü. Hiç olmasa belki böylece onunla karşı karşıya gelebilirim. O düzlüğü geçene dek kayanın şu çıkıntısının arkasında beklerim. Oradaki uçurum en az 90 metre derinliğinde. Birden saldırırsam belki onu aşağıya yuvarlayabilirim. Bruce düz granitin oradan gözükmeyen kayanın yanına dayanarak durdu. Henry'nin yaklaştığını duyabilmek için salt kulak kesildi. Gökyüzünün doğusundaki bulutlar sıyrıldı ve güneş ortaya çıkarak kopyenin yanını aydınlattı. Bruce kendi kendine güneşte ölmek daha iyi olacak dedi. Tıpkı güneşe kurban edilerek bir tapınağın tepesinden atılan birine benzeyeceğim. Dakikalar çok ağır geçiyordu. Bruce hayatta kalabileceği son dakikaları ağır ağır sayıyordu. Kulaklarında atan damarlar da bu dakikaları saymaktaydılar. Hafif solukları da yine aynı şekilde yaşadığı anları sayıyordu. Daha kaç dakikası kalmıştı? Dua etmeliyim diye düşündü. Fakat bu sabah yağmur yağmaması için dua ettim. Oysa yağmur yağdı ve bu da beni korumuş oldu bir bakıma. Bir daha Tanrı'ya işlerini nasıl yapması gerektiğini söylemek üstahlığında bulunmayacağım. Herhalde Tanrı ne yapacağını herkesten iyi biliyor. Sonra senin istediğin olur diye mırıldandı. Ama birden sinirleri geriliverdi. Çünkü sert kayalara sürülen kumaş sesini duymuştu. Soluğunu tutarak dinlemeye başladı. Fakat tek duyabildiği kulaklarında atan nabzı ve aşağıda ormanda esen rüzgardı. Rüzgarın sesi ne kadar da ıssızdı. Yine Tanrım senin istediğin olur diye yinelerken soluğunu tutmuştu. Sonra Henry'nin kayanın öbür yanında soluduğunu duydu. Kayadan biraz uzaklaşarak bekledi. Birden sabah güneşi yüzünden Henry'nin çıkıntı boyunca uzanan gölgesini gördü. Gri kayanın üstünde biçimsiz bir gölge uzanıyordu. Tanrım senin istediğin olur. Sonra kayanın ardından fırladı, sağlam elinin parmaklarını birbirine yapıştırmıştı. Bu el bir bıçak gibi duruyordu ve Bruce bütün gücünü bu ele vermişti. Henry henüz bir metre kadar uzaktaydı ve tüfeğini göğsüne dayamıştı. Uçurumun orada kayaya dayanmış duruyordu. Çelik miğferini küçük gözlerine doğru eğmiş, kızıl kıllarla kaplı çenesinde ter taneleri belirmişti. Tüfeğinin namlusunu aşağı doğru indirmeye kalktıysa da Bruce çok yakındaydı. Gergin elinin yanıyla onun boynuna vurdu ve kıkırdakların çatırdayarak kırıldığını duydu. Sonra olanca ağırlığıyla Henry'nin üstüne yığıldı. Henry üstünde Bruce'la taşa serildi. Tüfek kayanın üstünden kayarak yanda uçuruma düştü. İki adam bacakları birbirine kenetlenmiş, göğüs göğüse duruyorlardı. Birinden biri ölecekti. Boynuna yediği darbe yüzünden Henry'nin yüzü morarıp şişmişti. Ağzını açmış soluk almaya çalışıyordu. Bruce onun pis ve ekşi soluğunu yüzünde duydu. Bruce birden kolunu dışa doğru bükerek bileğini Henry'nin pençesinden kurtardı. Elini balta gibi kaldırarak Henry'nin burnunun tam ortasına indirdi. Burnun iki deliğinden kan şiddetle püskürerek Henry'nin ağzına doldu. Henry boğulurmuş gibi bir ses çıkardı ve gövdesi şiddetle yukarıya doğru gerildi. Bruce da bu yüzden hızla yere çarptı ve bir an kımıldayamadan öyle kaldı. Tam uçurumun kenarında yatıyordu. Wally Henry dizlerinin üstünde doğrulmuştu. Bruce'a bakarken gözleri camlaştı, artık çevresini göremiyordu. Boğazından yükselen hırıltıyı pembe köpüklü bir kan izledi. Hala iki eliyle Branda kılıftaki tabancasını çıkarmaya çalışıyordu. Bruce dizlerini bükerek göğsüne doğru çekti ve sonra birden bacaklarını gererek tekme attı. Ayakları Henry'nin karnının tam ortasına indi. Onu sırt üstü düzlükten aşağıya yuvarladı. Henry uçurumdan düşerken yere inene dek garip bir sesle bağırdı ama sonunda bu ses birden kesildi. Artık yalnızca aşağıdaki ormanda rüzgarda hışırdayan yaprakların sesi duyuluyordu. Bruce gücünü ve düşünme yeteneğini kaybetmişti. Uzun süre sırtı çıkıntıya dayalı öyle kaldı. Tepede bulutlar bir yana toplanmıştı. Gökyüzünün yarısı masmaviydi, aşağılara baktı. Yağmurdan sonra ormandaki ağaçlar yemyeşil olmuş ve temizlenmişlerdi. Hala yaşıyorum. Bunu anlamak tıpkı bedenini ısıtan sabah güneşi gibi kafasını canlandırdı. O anda ormana doğru hala yaşıyorum diye haykırmak istiyordu. Sonunda ayağa kalkarak uçurumun kenarına gitti ve aşağıdaki kayaların üstünde yatan bükülmüş küçük gövdeye baktı. Dönerek ağır ağır ilerledi. Çıkıntıdan sürünürcesine inmeye başladı. Kale duvarının altındaki kırık kayalar ve bodur bitkilerin arasında Wally Henry'yi bulmak 20 dakikasını aldı. Wally yan yatmış ve sanki uykudaymış gibi bacaklarını yukarıya çekmişti. Bruce onun yanında çömelerek yeşil branda kılıftan tabancasını aldı. Sonra Henry'nin kabarık göğüs cebinin düğmesini açarak branda torbayı çekti. Doğrulunca da torbanın ağzını gevşeterek içindeki elmasları işaret parmağıyla karıştırdı. Taşların hepsinin orada olduğu kanısına vararak torbayı kapatıp cebine soktu. Cesede bakarken hiçbir pişmanlık duymadı. ölüsü dirisinden daha da iğrenç diye düşündü. Sinekler kanlı burun deliklerine giriyor, gözlerinin çevresinde toplaşıyorlardı. Bruce yüksek sesle konuştu.
Demek Mike Haig haklıydı, ben yanılmışım. İnsan kötülüğü ortadan kaldırabiliyor.
Arkasına bakmadan yürüdü, yorgunluktan kurtulmuştu.
34. Bölüm.
Carl Engelbreit pilot yerinden çıkarak Dakota'nın ana kabinine geldi. Motorların homurtusu arasında mutlu musunuz diye sordu. Sonra esmer yüzü bir gülüşle aydınlandı. Mutlu olduğunuzu görüyorum. Bruce da ona gülerek Shermay'nin omzuna attığı kolunu daha kastı. Haydi git buradan, işimiz olduğunu görmüyor musun?
Doğrusu sen bir otostopçu olduğunu unutacak denli küstahsın. Seni uçağımdan indirip gideceğin yere yürüye yürüye gitmeni söylemek geliyor içimden.
Pilot onların yanına uçak boyunca uzanan ranzaya oturdu.
Kahveyle sandviç getirdim.
Ne iyi, açlıktan ölecek haldeydim. Shermay hemen doğrulup termosla yağlı kağıda sarılı sandviçlere uzandı. Yanağındaki çürük iyileşmeye yüz tutmuş ve kenarlarında sarı bir gölge belirmişti. Aradan 10 gün kadar bir zaman geçmişti. Ağzı tavuklu sandviçle dolu olan Bruce, uçağın zeminine iplerle sıkı sıkı bağlanmış bulunan tahta sandıklardan birine ayağıyla vurdu.
''Bu sandıklarda ne var Carl?''
''Carl bilmiyorum.'' diyerek 3 plastik maşrapaya kahve doldurdu.
''Bu işte soru sormazsın. İstenen şeyleri uçağına yükler uçarsın ve paranı alırsın. İşin gerisine karışmazsın.''
Kahvesini içtikten sonra ayağa kalktı.
''Birkaç saat sonra Nairobi'de olacağız. Onun için artık uyursunuz ya da bir şeyler yaparsınız.''
Göz kırptı.
''Biz Nairobi'de akaryakıt alırken uçakta kalmanız gerekiyor. İkmal yaptıktan sonra hemen hareket edeceğiz. Böylece Tanrı ve hava koşulları izin verirse öbür gün sizi Zürih'e indirebilirim.''
''Teşekkürler eski dost.''
''Bir şey değil, bunlar da günlük işlerden sayılıyor.''
Carl Engelbreit ön tarafa gidip pilot kabinine girerek gözden kayboldu. Kapıyı da ardından kapattı. Shermay Bruce'a dönerek bir an onu dikkatle süzdükten sonra güldü. ''Ne kadar farklı gözüküyorsun, çok değiştin, şimdi tıpkı bir avukata benziyorsun.'' Bruce biraz da sıkılarak eski okulunun renklerini taşıyan kravatını düzeltti. ''Yeniden bir giysiyle bir kravat takmanın bana biraz garip geldiğini itiraf etmeliyim.'' Üstüne baktı. İyi kesimli lacivert giysi eski günlerinden kalmıştı. Tek giysisi de buydu zaten. Sonra yine Shermay'ni süzdü. ''Bu kılıkta seni güçlükle tanıdığımı da belirtmeliyim.'' Genç kadın açık yeşil keten bir giysi giymişti. Tiril tiril keten sırtında pek güzel duruyordu. Beyaz ayakkabıları da yüksek topukluydu. Yüzündeki çürüğü gizlemek için hafifçe makyaj yapmıştı. Bruce büyük bir zevkle ''Çok güzel bir kadın.'' diye düşündü. Shermay'in ''Baş parmağın nasıl?'' diye sorunca erkek merminin üst kısmını uçurmuş olduğu parmağını havaya kaldırdı. Ucuna bir flaster yapıştırılmıştı. ''Bunu unuttum gibi bir şey.'' Shermay'in yüzündeki ifade birden değişti. Heyecanla Bruce'un arkasında kalan lumbozu işaret ediyordu. ''Aşağıya bak, deniz orada.'' Çok aşağıda kalan suyun rengi soluk yeşilden maviye dek değişiyordu. Dalgalar beyaz kumsala çarparak köpükleniyordu. Bruce bir kahkaha attı. ''Bu Tanganyika Gölü, Kongo'yu geride bıraktık.'' ''Genç kadın tümüyle mi?'' diye sordu. Erkek ''Evet'' diye ona güven verdi. Uçak hafifçe sarsılınca birbirlerine daha da sokuldular. Carl rota değiştirmiş kuzey doğuya doğru gidiyordu. 1200 metre aşağıda kalan ve koyu renkli bir böceğe benzeyen gölgeleri suyun üstünde zıplayıp kaybolmaktaydı.
2 Temmuz 2016 Sayfa 362